Ayrım 19, sayfa 222. Tanıklarla, şüphelilerle ya da olayla ilgili herhangi bir kişiyle görüşmek istediğinde aynı şekilde benim ofisim senin için uygun mu? Evet. Boşuna konuşmuyorsun. Ben de öyle. Artık birlikte çalıştığımıza göre sana bir şey sormama izin ver. Klein oturup iki elinin parmak uçlarını birleştirdi. Bu hareket sorusuna bir ağırlık katmıştı. Sen olsan birisini neden vurup sonra 14 kez keserdin? Bu yüksek sayı doğal olarak bir intikam hareketidir ya da soğukkanlı bir şekilde intikam havası verilmek için yapılmıştır. Sayının bir anlamı olmayabilir. Ama önce onu vurmak, bu kesme işinin öldürmekten başka bir amacı olduğunu gösterir. Klein meraklı bir kuş gibi kafasını sallayarak, "Seni anlamadım," dedi. Meller'e çok yakın bir mesafeden vuruldu. Kurşun şah damarını deldi. Karda silahın yere düştüğüne ya da yere bırakıldığına dair bir iz yok. Bu yüzden katil, sesi azaltmak için etrafına sarmış olduğu şeyi açmak, silahı cebine ya da kılıfına koymak ve elindeki aleti değiştirmek, yani kırık şişeyi tutmak ve yerde cansız yatan kurbanın yanına eğilmek için zaman harcamış olmalı. Bu sırada damardan çok fazla kan fışkırıyor olmalı. Bu durumda kesme işiyle neden uğraşsın ki? Bu zaten ölmüş olan kurbanı öldürmek için değildi. Katilin amacı ya kurşun izini yok etmek olmalı ya da... Klein sandalyesini öne doğru eğilerek ''Neden?'' dedi. ''Nedenini bilmiyorum, bu yalnızca bir olasılık ama saldırıdan önceki mesajlara ve şişeyi yanında getirerek girdiği zahmete bakılırsa kesme işi bir ritüelin parçası gibi görünüyor. Böyle bir sebebin sansasyonel yanının kabarttığı iştahı sıradan bir korku ifadesiyle gizlemeye çalışarak ''Satanizmle mi ilgili?'' dedi Klein. ''Sanmıyorum, notların ne kadar çılgınca olduğunu düşünürsek bu sebep pek çılgınca değil.'' Hayır, ritüel derken cinayeti kendisi için önemli olan bir sebep yüzünden işlediğini kastettim. Bir intikam fantezisi mi? Garney, olabilir dedi. Birisinin canını okumak için bunu nasıl yapacağını aylarca ya da yıllarca hayal eden ilk katil o değil. Klein endişeli görünüyordu. Eğer kesmek onun asıl niyetiyse neden vurmakla uğraştı? Hızlı bir şekilde etkisiz hale getirme. Emin olmak istedi ve bir silah... Karşıdakini etkisiz hale getirme konusunda kırık bir şişeden daha güvenilirdir. Bir aksilik çıkmasını istememiş. Klein başını sallayıp bilmecenin başka bir kısmına geçti. Rodriguez katilin misafirlerden birisi olduğu konusunda ısrar ediyor. Garney gülümsedi. Hangisi? Söylemek için hazır değil ama tüm parasını buna yatırdı. Sen buna katılmıyor musun? Bu fikir baştan sona saçmalık. Misafirler enstitü sınırları içinde yaşıyorlar. Bu onların olay yerinde olmasalar da olay yerinin yakınlarında olduklarını gösterir. Tabii ki bağımlıların, duygusal anlamda dengesiz insanların, cinayetlerle alakası olan en az bir kişinin olduğu oldukça garip bir grup. Ama pratikte sorunlar var. Ne gibi? Ayak izleri ve onların bulundukları yerler gibi herkes karın akşamüstü başladığını ve gece yarısına kadar devam ettiğini onaylıyor. Katilin ayak izleri yoldan mülke kar tamamen durduktan sonra girdiğini gösteriyor. Bundan nasıl emin olabiliyorsun? İzler karda ancak izlerin üzerinde yeni yağan kardan eser yok. Misafirlerden birisinin bunu yapmış olması için kar yağmadan önce evden çıkmış olması gerekir. Çünkü karda evden gelen bir ayak izi yok. Yani bu durumda misafirlerden birisinin akşam üzerinden gece yarısına kadar eksik olması gerekir ama hiçbirisi değil. Bunu nereden biliyorsun? Resmi olarak bilmiyorum. Jack Hardwick'ten duyduğum bir söylenti diyelim. Görüşmelerin özetlerine göre her misafir akşam en az başka 6 misafir tarafından farklı saatlerde görülmüş. Eğer herkes aynı anda yalan söylemiyorsa herkes oradaydı. Klein bu ihtimali kenara atmaya pek niyetli değildi. Belki de evden birisi yardım almıştır. Evden birisinin kiralı katil tutmuş olabileceğini mi söylüyorsunuz? Bunun gibi bir şey. Neden kendisi orada kalsın ki? Anlamadım. Misafirlerin şu anda şüpheli olarak görülmelerinin tek sebebi olay yerine fiziksel yakınlıkları. Dışarıdan birisini kiralayıp içeriye gelmesini ve cinayet işlemesini istesen en başta neden kendin oraya giresin ki? Heyecan. Garney sıkılmış bir şekilde. Sanırım bu mümkün dedi. Klein. Tamam şimdilik misafirleri unutalım dedi. Peki misafirlerin dışında birisinin bir gangster kiralamış olması ihtimali? Bu Rodriguez'in yedek teorisi mi? Bunun bir olasılık olduğunu düşünüyor ama senin suratından böyle düşünmediğini anlıyorum. Bunun mantığını anlamıyorum. Bence misafirlerden birisi Patty Cakes olmasaydı bu akla bile gelmezdi. Öncelikle şu anda Mark Mallory'nin gangsterler hedef olduğunu düşünmemiz için hiçbir veri yok. Bir dakika bekle. Eğer ikna edici guru Patty Cakes gibi birisinin kendisine bir şey itiraf etmesini sağladıysa bilirsin. İç uyum ya da ruhani huzur ya da Mallory bu insanlara her ne saçmalık satıyorsa. Ve belki de sonra eve gidince kötü adam dürüstlük ve açıklık için aceleci davrandığını düşünür. Evrenle uyum fikri havalı olabilir ama birisinin senin hakkında bir şeyler bilmesi riskini almak başına büyük işler açabilir. Bilgenin yanından uzaklaşınca kötü adam daha pratik çözümler üzerinde düşünmeye başlar. Belki de kendisiyle ilgili bu riski ortadan kaldırmak için birisini kiralar. İlginç bir hipotez. Ama dünyada böyle bir suçu işlemek için türlü akıl oyunları oynatacak şekilde bir sözleşmeyi yapacak bir adam yoktur. Para için öldüren adamlar ayakkabılarını ağaç dallarına asmaz, cesetlerin üzerine şiir bırakmazlar. Klein bunu tartışmak üzereydi ki birisi hafifçe kapıyı çalıp ardından açtı. Resepsiyon masasında oturan zarif bir yaratık, üzerinde iki porselen kupa ve altlığı, hoş ağızlı bir çaydanlık, şık bir şekerlik ve içinde dört tane kurabiye olan seramik bir tabak duran parlak bir tepsiyle içeri girdi. Tepsiyi sehpanın üzerine bıraktı. Klein'e bakarak, ''Rodriguez aradı.'' dedi. Ardından telepati yoluyla sorulmuş bir soruyu cevaplar gibi ekledi. Yoldaymış, birkaç dakikaya burada olacağını söyledi. Klein tepkisini görebilmek için Garnier'e baktı. Rod beni daha önce aramıştı diye açıkladı. Olayla ilgili bazı fikirlerini paylaşmak istiyor. Sen buradayken gelmesini önerdim. Herkesin her şeyi aynı anda öğrenmesini isterim. Hepimiz ne kadar çok bilirsek o kadar iyi. Sır yok. Garney, Klein'in onları bir araya getirmesinin açıklıkla ilgisi olmadığını, yalnızca anlaşmazlıkları ve sürtüşmeleri önlemek için olduğunu düşünerek ''İyi fikir'' dedi. Klein'in asistanı Garney'in düşüncelerini okumuş ve ona katılıyormuşçasına Mona Lisa gibi gülümsedikten sonra odadan çıktı. Klein bardaklara kahve doldurdu. Porselen bardaklar eski ve pahalı görünüyorlardı. Ancak Klein bardakları tutarken ne gururlanıyor ne de bununla ilgileniyormuş gibi görünüyordu. Garney'in onunla ilgili üstün zeka gerektiren savcı izlenimi ile doğuştan soylu izlenimi veren hareketleri birbiriyle örtüşüyordu. Hartwig dünkü toplantıda onunla ilgili fısıldayarak ne söylemişti? Vali olmakla ilgili bir şeyler mi? Belki alaycı Hartwig yine haklıydı. Belki de Garney bir insanın bardak tutma şeklinden çok fazla çıkarım yapıyordu. Klein sandalyesinde geriye doğru yaslandı. Bu arada duvarda buldukları mermi 357 demişlerdi ya değilmiş. Bu yalnızca duvardaki deliğin büyüklüğüne bakılarak mermiyi oradan çıkarmadan önce yapılmış bir tahmindi. Balistikten gelen sonuca göre kullanılan silah 38 spesiyel. Bu garip. Aslında çok normal. 1980'lere kadar çoğu polis departmanında kullanılan tabanca. Kalibre normal ama garip bir seçim. Anlamadım. Katil vurma esnasında sesi azaltmak, elinden geldiğince sessiz hale getirmek için uğraşmış. Eğer gürültü konusunu sorun ettiyse 38 spesiyali seçmiş olması garip. 22'lik bir tabanca çok daha mantıklı olurdu. Belki elindeki tek silah budur. Belki de. Peki sana öyle gelmiyor mu? O bir mükemmeliyetçi, doğru silahı kullandığına emin olurdu. Klein sorguya çeken bir hakim gibi Garnier'e baktı. Kendinle çelişiyorsun. Önce kanıtlara göre mümkün olduğunca sessiz olmaya çalıştığını söyledin. Ardından bu iş için yanlış silahı seçtiğini söyledin. Şimdi de onun yanlış silah seçimi yapacak birisi olmadığını söylüyorsun. Silahın sessiz olmasını sağlamak önemliydi. Ama belki de bundan daha önemli bir şey vardır. Ne gibi? Eğer bu olayın ritüellik bir tarafı varsa silah seçimi de bununla ilgili olabilir. Cinayeti belli bir şekilde işleme arzusu. Ses sorununun önüne geçmiş olabilir. Bunu yapması gerektiği şekilde yapıp ses sorununun da elinden geldiğince üstesinden gelmeye çalışmıştır. Sen ritüelden bahsedince benim aklıma bir psikopat geliyor. Bu adamın ne kadar deli olduğunu düşünüyorsun? Carney, deli benim işime yarar bulduğum bir terim değil. Deli benim işe yarar bulduğum bir terim değil, dedi. Jeffrey Dahmer'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verildi ama adam kurbanlarını yiyordu. David Berkowitz'in akli dengesinin yerinde olduğuna karar verildi ama adam içinde şeytan olan bir köpek istediği için bunu yapıyordu. Bizim bu olayda böyle bir insanla mı uğraştığımızı düşünüyorsun? Tam olarak değil. Bizim katilimiz intikam duygusuyla dolu ve takıntılı. Duygusal dengesizlik derecesinde takıntılı ama muhtemelen ceset yiyecek ya da bir köpekten emir alacak derecede değil. Rahatsız olduğu açıkça belli ama DCM'deki kriterlere uyduğunu gösteren bir veri yok. Kapı çaldı. Klein düşünceli bir şekilde Garnier'in söylediklerini tartıyormuş gibi kaşlarını çattı. Dudaklarını büktü ya da yalnızca kapının çalmasıyla dikkati dağılmamış gibi göstermeye çalışıyor olabilirdi. Sonunda yüksek sesle "İçeri gelin," dedi. Kapı açıldı ve Rodriguez içeri girdi. Garnier gördüğü andaki hoşnutsuzluğunu tam olarak gizleyemedi. Klein, "Rod," diye haykırdı. "Gelmen iyi oldu, otur." Garnier'in oturmakta olduğu koltuktan bariz bir şekilde uzak durup Klein'in yüzünü görebileceği bir sandalye seçti. Bölge savcısı içten bir şekilde gülümsedi. Garnier bu ifadenin görüşleri çelişen kişilerin aynı ortamda bulunmalarından kaynaklandığını tahmin etti. Bir dövüşçüyü rakibiyle tanıştıran hakem havasında konuştu. Rod olayla ilgili son fikirlerini bizimle paylaşmak için uğramak istedi. Garnier kibarca, "Dinlemek için sabırsızlanıyorum," dedi. Ama kibarlığı Rodriguez'in bunu gizliden bir kışkırtma olarak yorumlamasını engellemedi. Fikirlerini paylaşmak için bunları duymasına gerek yoktu. Klein'in ofisinden çok daha büyük bir ofistelermiş ve duyulmama endişesi yaşıyormuş gibi yüksek bir sesle. "Herkes ağaçlara odaklanmış durumda," dedi. "Biz ormanı göz önüne almıyoruz." "Orman derken?" diye sordu Klein. "Ormanın bir fırsat yuvası olduğunu göz ardı ediyoruz. Herkes sebep ve cinayetin işlenmesi esnasında kullanılan yöntemler üzerinde düşünüyor. Ama bir numaralı konudan uzaklaşıyoruz. Bir ev dolusu uyuşturucu bağımlısı ve suçlu tip kurbanın yanı başında duruyor." Garnier bu tepkinin başkomiserin vakanın kontrolünü elinde tutması durumunun tehdit altında olduğunu düşünmesinden mi yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığını merak etti. Klein, "Ne yapılmasını öneriyorsun?" dedi. "Bütün misafirlerle yeniden görüşülmesini söyledim ve hepsinin geçmişiyle ilgili daha ayrıntılı araştırma yaptırıyorum. Bu kokainman pisliklerin hayatlarındaki birkaç taşı kaldırıp altına bakacağız. Sana söylüyorum, bunu onlardan birisi yaptı ve hangisi olduğunu bulmamız yalnızca biraz zaman alacak." Klein büyük bir tartışma çıkmasını önlemek ister gibi çok sıradan bir ses tonuyla, "Sen ne düşünüyorsun Dave?" diye sordu. Garnier yumuşak bir edayla, "Yeniden görüşmeler ve geçmiş araştırma işi yararlı olabilir," dedi. "Yararlı olabilir ama gerekli değil mi?" "Bitene kadar bilemeyiz. Fırsat konusuyla ya da kurbanın yanı başında olmayla ilgili sorular yöneltmek de yararlı olabilir. Örneğin misafirhane ya da kahvaltı, yataklar ve enstitüdeki misafirlerin bölümü kadar bulunabilecekleri yerler de." Rodriguez, "Bunu bir misafirin yaptığına bahse girerim," dedi. "Köpek balıklarıyla dolu bir denizde bir yüzücü kayboluyorsa oradan geçen bir su kayakçısı tarafından kaçırılmamıştır." Gülümsemesini bir tehdit olarak yorumladığı Garnier'e baktı. "Bu konuda gerçekçi olalım. Yatak ve kahvaltılarla ilgili kısmı da değerlendirmiyor muyuz Rod?" diye sordu Klein. "Her şeyi değerlendiriyoruz." "Güzel. Dev, öncelik vermek istediğin başka bir şey var mı?" "İstediklerim dışında bir şey yok. Kan üzerinde laboratuvar incelemesi, kurban üzerinde ve çevresindeki yabancı dokular, botların markası, alınabileceği yerler ve onlarla ilgili herhangi bir gariplik, mermi üzerinde yapılacak balistik incelemesi, katilin Meldre ile görüşme kaydının analizi, arka plan seslerinin geliştirilmesi ve sinyal merkezinden yapılan telefon tanımlanması ve aramanın bir cep telefonundan yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, misafirlerin sabit hat ve cep telefonu hatlarından yaptıkları görüşmelerin kayıtları, notların üzerindeki el yazılarının analiziyle kağıt ve mürekkep analizi, gönderilen mesajlar ve cinayetin işlenme şeklinden çıkarılan kişilik profili, FBI'nin elindeki tüm tehdit mektupları arşivinin baştan sona incelenmesi. Bence bu kadar. Kaçırdığım bir şey var mı komiserim?" Rodriguez'in cevap vermesine kalmadan, zaten bunun için acele de etmiyordu, Klein'in asistanı kapıyı açıp, "Pardon efendim," dedi. Herkese yöneltilmiş bir saygı tonuyla. "Komiser muavini olduğunu söyleyen Vig adında biri başkomiseri görmek istiyor." Rodriguez kaşlarını çattı. Farklı görüşlere sahip kişileri bir arada görme konusunda sınır tanımayan Klein, "Onu içeri gönder," dedi. BCI toplantısındaki cinsiyetsiz kırmızı kafa üzerinde aynı takım kıyafet ve elinde aynı dizüstü bilgisayarla içeri girdi. Rodriguez meraklı olmaktan çok sinirli bir edayla, "Ne istiyorsun Vic?" diye sordu. "Bir şey bulduk efendim. Bunun size getirecek kadar önemli bir şey olduğunu düşünüyorum." "Evet." "Botlarla ilgili efendim." Botlarla mı? Ağaçta bulunan botlar efendim. Onlarla ilgili ne buldunuz? Vic bilgisayarını göstererek. Bunu sehpaya koyabilir miyim? Dedi. Rodriguez Klein'e baktı. Klein başını salladı. Birkaç tuşa bastıktan ve 30 saniye geçtikten sonra üç adam ortadan ikiye ayrılmış bir ekranda ayrı ayrı duran ama birbirinin aynı görünen ayak izlerine bakıyorlardı. Soldakiler olay yerinden alınmış gerçek ayak izleri, sağdakiler ise bizim ağaçta bulduğumuz botlarla aynı kar üzerinde oluşturduğumuz ayak izleri. Öyleyse izlerin sahibi botlar, izlerin bittiği yerdeki ağaçta bulunan botlar. Bize bu bilgiyi vermek için bu kadar yolu gelmenize gerek yoktu. Garney kendisini tutamayıp araya girdi. Sanırım Vic bize tam tersini söylemek için bu kadar yolu geldi. Klein, ağaçta bulunan botların katilin giydiği botlar olmadığını mı söylüyorsun? Diye sordu. Bu hiçbir anlam ifade etmiyor, dedi Rodriguez. Klein, bu olaydaki diğer deliller de bir anlam ifade etmiyor, dedi. Komiserim, botlar aynı marka, aynı model ve aynı büyüklükte. İki teki de yepyeni ama izlerle uyuşmuyorlar. Kar, özellikle donma seviyesinin 10 derece altındaki ısıda duran kar, ayrıntıları çok iyi gösteriyor. Bu örnekte ise burada duran ayak izlerinde bozukluk görüyoruz. Sağda ağaçtaki botlara ait ayak izlerinin bir tanesinde neredeyse gözle görülemeyecek bir kabarıklığı ucu sivri bir kalemle gösterdi. Büyük bir ihtimalle üretim esnasında oluşmuş bu defo bizim yaptığımız her izde görünüyor ama olay yerindeki hiçbir izde mevcut değil. Tek açıklama bu izlerin farklı botlara ait oldukları. Rodriguez, tabii ki başka açıklamaları olabilir dedi. Aklınızda ne var efendim? Yalnızca bir şeyi atlıyor olma olasılığınızdan bahsediyorum. Klein boğazını temizledi. Tanrı aşkına farz edelim ki Vic haklı. Elimizde iki çift var ve birisi katil tarafından giyildi ve diğeri de ağaca asıldı. Bu nasıl bir anlam ifade ediyor olabilir? Bizim için ne anlama geliyor? Rodriguez sinirli bir şekilde bilgisayar ekranına baktı. Katili yakalamamızda yararı olacak hiçbir halt söylemiyor. Sen ne diyorsun Dave? Bana cesedin üzerinde bırakılmış mesajı veriyor. Bu da başka türlü bir not. Diyor ki, beni yakalayabiliyorsan yakala ama bunu yapamazsın. Çünkü ben size göre fazla zekiyim. Bir çift ayakkabı sana nasıl oldu da böyle bir mesaj verdi? Rodriguez sinirlenmişti. Garney çok sakin bir tavırla cevap verdi. Hatırladığı kadarıyla her zaman öfkeyle karşı tepkisi bu olmuştu. Yalnız başlarına benim için hiçbir anlam ifade etmezlerdi ama diğer garip ayrıntılara eklendiğinde ve büyük resme bakıldığında ortaya özenle hazırlanmış bir oyun çıkıyor. Eğer bu bir oyunsa ve amacı bizi uğraştırmaksa amacına ulaşıyor, dedi Rodriguez alaycı bir tavırla. Garney tepki vermeyince Klein ona döndü. Sen bu fikre katılmıyor gibisin. Bence oyun kafa uğraştırıcı olmaktan daha fazlasına sahip. En önemli nokta bu. Rodriguez midesi bulanmış gibi bir tavırla sandalyesinden kalktı. Bana başka bir şey için ihtiyacınız yoksa Sheridan ofise dönmek zorundayım. Kızgın bir şekilde Klein'in elini sıktıktan sonra çıktı ve birkaç saniye sonra Vic de onun arkasından çıktı. Klein onun gitmesiyle ilgili her ne hissettiyse belli etmedi. Kısa bir süre sonra Garney'e doğru uzanarak ''Öyleyse bana söyle'' dedi. ''Yapmıyor olduğumuz neyi yapmalıyız? Olaya Rodriguez'in baktığı açıdan bakmadığın açıkça görülüyor.'' Garney omuz silkti. ''Misafirleri yakından incelemek zarar getirmez. Bu bir dereceye kadar yapılmalı ama başkomiserim bunun bir tutuklamayla sonuçlanacağına dair benden daha fazla umutlu. Bunun aslında zaman kaybı olduğunu mu söylüyorsun?'' Bu eleme için gerekli bir süreç. Yalnızca katilin misafirlerden birisi olduğunu düşünmüyorum. Başkomiser fırsatların önemini vurgulayıp duruyor. Katilin halihazırda mülkün içinde olduğuna dair geleneksel bakış açısı. Ama bana göre bu uygun bir bakış açısı değil. Odasına girerken ya da çıkarken görülme riski fazla yüksek. Bu kadar şeyi gizlemesi fazla zor. Bahçe sandalyesini, botları, şişeyi, silahı nereye koyabilir ki? Alınan risk ve işin karışıklığı düşününce orada birisi olması ihtimali kabul edilemez. Klein merakla kaşlardan birisini kaldırdı ve Garney'e devam etti. Organize olmayan ve organize olan bir adamı iki uca koyarsak ve bir aralık belirlersek adam organize tarafın en uç noktasında duruyor. Ayrıntılara verdiği önem sıra dışı. Karda daha zor görünmesini sağlamak için bahçe sandalyesinin şeritlerini değiştirmesi gibi ayrıntılardan mı söz ediyorsun? Evet, aynı zamanda baskı altındayken çok rahat. Olay yerinden ayrılırken koşmamış, yürümüş, avludan ormana giden ayak izlerinde acele ettiğine dair hiçbir iz yok. Hatta öylesine gezintiye çıkmış gibi duruyorlar. Kırık bir viski şişesiyle birisinin boğazını kesecek kadar çıldırmış olması pek rahat olduğunu göstermiyor. Bu bir barda olmuş olsaydı sana hak verirdim ama şişenin önceden dikkatlice hazırlanmış, hatta yıkanmış ve parmak izlerinden arındırılmış olduğunu unutma. Çıldırmış olması izlenimi de diğer her şey gibi planlanmış. Klein yavaşça "Tamam" diyerek onayladı. Rahat, sakin, organize. Başka? İletişim kurma tarzında da mükemmeliyetçi, okunaklı, edebi bir dil kullanmış ve ölçülü yazmış. Aramızda kalsın ama daha da ileri gidip şunu söyleyebilirim ki, şiirlerdeki garip resmiyet bana bazen birinci kuşak sofistikasyonunda rastladığımız yapay resmiyeti hatırlattı. Sen neden söz ediyorsun? Eğitimsiz ailenin eğitimli çocuğu ve kendisini onlardan umutsuzca ayırmaya çalışıyor ama söylediğim gibi biraz ileri gittim. Bunları tüm somut delillerden bağımsız olarak söylüyorum. Başka bir şey var mı? Dışarıdan bakınca yumuşak huylu ama içi nefret dolu. Ve bu kişinin misafirlerden birisi olduğunu düşünmüyorsun. Hayır, onun bakış açısına göre artan riskin getirdiği dezavantaj, kurbana yakın olmanın getirdiği avantajı ezer. Sen çok mantıklı bir adamsın. Dedektif Garney, sence katil bu kadar mantıklı mı? Aa, evet, hasta olduğu kadar mantıklı. İki konuda da en uçta. Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Jack Hartwig, J-A-C-K, H-A-R-D-W-I-C-K, Patty Cakes, P-A-T-T-Y, J-A-K-E-S, Rodriguez, R O, D, R, I, G, U, E, Z. Mona Lisa. M, O, N, A, L, I, S, A. Jeffrey Dahmer. J, E, F, F, R, E, Y. D, A, H, M, E, R. David Berkowitz. D, A, V, I, D. B, E, R, K, O, W, I, T, Z. Wig. W, I, G, G. Sheridan. S, H, E, R, I, D, A, N.